Ayrım 26.
Koşup beni kucakladı, öptü, öptü. Nastenkam dedi, canım Nastenkam, benimle yaşamak ister misin? Ben de kendisine az önce düşündüğüm şeyleri anlattım ve birlikte yaşamaya başladık. Ah Vera Pavlovna, öyle mutlu bir yaşamdı ki bu. Sık sık dünyada pek az insan yaşamıştır böylesi bir mutluluğu diye düşünürüm. Beni seyretmeye doyamıyordu. Kaç kez rastladım, uyandığımda bir bakıyorum başımda durmuş beni seyrediyor. Hem de nasıl, kendinden geçercesine. Yüzüme bakıp derin düşüncelere dalıyor. Ah onun ne kadar ciddi, alçak gönüllü, ağırbaşlı bir insan olduğunu bilemezsiniz Vera Pavlovna. Ben bunu neden sonra anlayabildim? Yani kitaplar okumaya başladıktan sonra. Evet, okumaya başlamıştım Vera Pavlovna. Romanlarda aşkın nasıl anlatıldığını öğreniyordum. Artık düşünmeye, pek çok şeyi kavramaya başlamıştım. O bütün ciddiliğine, ağırbaşlılığına karşın başımda durur ve beni seyretmeye doyamazdı. Sevdiğin insanın sana sevgiyle bakmasından daha güzel bir duygu var mıdır dünyada? İnsanın kavrama gücünün dışında bir sevinçtir bu. Beni ilk kez öptüğü zamanki gibi, o zaman da başım dönmüş, yığılırcasına onun kollarına bırakıvermiştim kendimi. Çok tatlı bir duygu tüm benliğimi sarmıştı. Ama hayır, bu çok daha başka bir şey. İnsanın kanı kaynıyor, tatlı bir sarsıntıyla içi bayılır gibi oluyor. Ama bu tatlı duygunun içinde acıya benzer bir şeyler de oluyor, insana acı veren bir şeyler. Ama yine de bu öylesine bir mutluluk ki, bu mutluluk anı için insan hayatını da verebilir. Biliyorsunuz verenler de oluyor. Yok ama böyle de değil, bambaşka bir şey bu. Bu daha çok neye benziyor biliyor musunuz? Tek başınıza oturup, ah onu ne çok seviyorum diye düşünmeye. Yalnız bu ondan belki bin kat daha güçlü bir duygu. Bu boş duygunun içinde artık tedirginlik, acı gibi şeyler bulunmuyor. İnsanın ruhunu dolduran, sessiz, sakin, hoş bir duyumsama bu. Sevdiğin insanın sana sevgiyle bakması işte böylesi bir duygudur Vera Pavlovna. Bu duyguda insanın yüreği deli gibi çarpmaz, sonsuz bir dinginlik vardır. İnsanın yüreğinin deli gibi çarpması telaş, tedirginlik demektir. Bunda böyle şeyler duymazsınız. Yürek son derece düzenli, sakin, yumuşacık çarpar. Göğsünüz genişler sanki, soluk alıp verişinize bir hafiflik gelir. Evet, galiba en doğrusu bu. Soluk alışınız kolaylaşır, hafiflersiniz. Ah bu nasıl da uçarcasına bir hafifliktir. Bir saat, iki saat, dakika gibi, ne dakikası, saniye gibi geçer. Hayır, hatta saniyeler bile yoktur, zaman yoktur, zaman yiter gider. Uyuyup da uyanmış gibi tıpkı. Uyandığınızda bilirsiniz ki uyuduğunuzdan bu yana şu kadar zaman geçti. Peki ama nasıl geçti bu zaman, geride ne bıraktı? İşte tıpkı bunun gibi, uykudan uyanır gibi. Yorgunluk falan değil, dinçlik, rahatlık, hafiflik duyarsınız, dinlenmişliğin erincini duyarsınız. Hafiflersiniz, soluk alışınız kolaylaşır dedim ya, sanırım en doğrusu bu. Bu duyguyu en iyi bu anlatıyor. Bir tek bakışta böylesi bir güç nasıl oluyor Vera Pavlovna? Hiçbir okşama tatlı bir bakış kadar okşayamaz insanı. Aşkta var olan bütün öteki şeyler bu tatlı bakışın verdiği rahatlık kadar insan ruhunu okşayamıyor. Evet, o günlerde işi gücü hayran hayran beni seyretmekti. Ah bu ne büyük bir hazdı, bunu tatmayan bilemez ama siz bilirsiniz Vera Pavlovna. Bitmez tükenmez bir biçimde ellerimi gözlerimi öpüyordu, sonra göğüslerimi, bacaklarımı, her yerimi. Ve inanır mısınız ben hiçbir utanma duymuyordum. Ben o sıralarda da şimdiki bendim artık. Bilirsiniz ben kız arkadaşlarımdan bile utanırım Vera Pavlovna. İsterseniz bizim kızlara sorun. Nasıl utangacın biri olduğumu söyleyeceklerdir. Ayrı bir odada kalmamın nedeni de bu zaten. Oysa ne tuhaf bir şey. O beni öptüğü, hem hayranlıkla seyrettiği zaman utanmak şurada dursun. İçimi hoş bir duygu sarıyor. Soluk alıp verişim rahatlıyordu. Kız arkadaşlarımdan bile utandığım halde, onun bakışlarından, öpüşlerinden utanmayışımın nedeni nedir Vera Pavlovna? Bunu ben şöyle açıklıyorum. O bana benden başka biri gibi gelmiyor. Yani biz ikimiz tek bir insanız. Bana bakan o değil, ben kendimim. Beni öpen o değil, ben kendimim. Gerçekten ben böyle görüyorum olayı. Ondan utanmayışımın nedeni başka bir biçimde açıklanamaz. Ama size bunları anlatmak gereksiz, kendinizden bildiğiniz şeyler bunlar sizin. Ne var ki insan bunu bir kez düşünmeye başladı mıydı, bir türlü kafasından bu düşünceyi uzaklaştıramıyor. Ben gideyim artık Vera Pavlovna. Size sadece Sashenka'nın ne kadar iyi bir insan olduğunu söylemek istemiştim, o kadar. 15. Kuryakova öyküsünün son kalan kısmını daha sonra anlattı Vera Pavlovna'ya. Kirsanov'la şöyle böyle 2 yıl daha birlikte yaşamışlardı. Hastalığın izleri kaybolmuş gibiydi. Ama 2. yılın sonunda, ilkbaharda Verem yeniden kendini göstermişti, hem bu kez iyice ilerlemiş olarak. Kirsanov'la birlikte yaşamaya devam etmek, Kuryakova için ölüme doğru koşmak demek olacaktı. İlişkilerine son verirlerse hastalığını yine uzun bir süre için bastırabileceğini umuyordu. Böylece ayrılmaya karar vermişlerdi. Sürekli oturmayı gerektiren bir işte çalışmak Kuryakova için yine ölüm demekti. Kahyalık, hizmetçilik, dadılık gibi bir iş bulmaları gerekiyordu. Yalnız işin hem yorucu olmaması hem de daha önemlisi bir takım tatsızlıkların doğmasına neden olmaması gerekiyordu. Bu aranan koşullarda bir yer bulmaksa pek öyle kolay bir iş değildi. Ama yine de böyle bir yer bulundu. Kirsanov'un sanat hayatına yeni yeni adım atmakta olan genç aktrisler arasında epey tanıdığı vardı. Bunların yardımıyla Rus tiyatrosunun gerçekten hanımefendi sanatçılarından birinin yanında bir iş bulundu ve Kuryakova aktristin yanında oda hizmetçisi olarak girdi. Kirsanov'dan ayrılması pek kolay olmadı, vedalaşmaları bitmek bilmiyordu. Artık yarın başlıyorum işime diyor ama bu yarını sürekli olarak yeni yarınlar izliyordu. Sarmaş dolaş olmuş durumda oturuyorlar, ağlıyorlar, ağlıyorlardı. Kuryakova'yı ille de oda hizmetçiliği gibi bir görevde çalışmaya zorlayan, nedenin ne olduğunu bilen aktrisin onu kendi elleriyle alıp götürmesine kadar bu ağlaşma faslı sürüp gitti. İyi yürekli kadın veda olayının neden bir türlü bitmek bilmediğini tahmin etmiş ve Kuryakova'nın sağlığı için çok zararlı olan bu duruma gelip kendi eliyle son vermişti. Aktrisin sahne yaşamı devam ettiği sürece Kuryakova onun yanında çok rahat etti. Aktris çok nazik bir kadındı. Sonra böylesi bir işin bir daha eline geçmeyeceğini bilen Kuryakova görevlerini severek yerine getiriyordu. Öte yandan hanımından en küçük bir kötü söz bile duymadığı için ona sevgiyle bağlanmıştı. Onun kendisine olan bağlılığını ve sevgisini gören aktris de büsbütün iyi olmuş, onu bağrına basmıştı. Kuryakova çok mutluydu, hastalığının gelişmesi durmuş ya da iyice yavaşlamıştı. Ama bir gün aktris evlendi ve sahneyi terk ederek gidip kocasının yanına yerleşti. Bu durum daha önce Vera Pavlovna'nın da kulağına giden olayları başlattı. Aktrisin kayınpederi Kuryakova'yı rahatsız etmeye başladı. Bu yüzden Kuryakova'nın namusuna elbette gölge düşmüş değildi ama evde aile kavgalarının başlamasına neden oldu. Kuryakova'yı çok seven hanımı kayınpederini davranışlarından dolayı ayıplıyor, kayınpeder de gelinine içerliyor, kızıyordu. İstese de artık eski huzurlu ortamın geri gelmeyeceğini anlayan Kuryakova, kendisi yüzünden bir tatsızlık çıkmasını önlemek için aktrisin yanından ayrıldı. Kirsanov'dan ayrılıp da aktrisin yanında çalışmaya başlayalı 2,5 yıl olmuştu. Kuryakova bu süre içinde Kirsanov'u hemen hiç görmedi. Başlangıçta Kirsanov onu birkaç kez ziyaret edecek olduysa da görüşme sevinci Kuryakova'nın sağlığını öylesine sarstı ki Kirsanov sağlığını düşünerek bir daha kendisini ziyaret etmemesine izin vermesini istemek zorunda kaldı. Kuryakova başka birkaç ailenin yanında daha çalışmayı denedi ama her seferinde tatsızlıklar, tedirginlikler birbirini izledi ve o da terzilikten başka çaresi kalmadığını görerek dikiş işine başladı. Evet, dikiş dikmek onun için hastalığını kamçılamaktan başka bir şey değildi ama ailelerin yanında yaşadığı tedirginlikler, üzüntüler de hastalığına iyi geliyor değildi ki. Bu durumda zaten artacak olan hastalığının hiç değilse huzursuzluklardan uzak bir biçimde artmasına göz yummaktan, başına geleceklere çalışarak katlanmaktan başka çaresi kalmıyordu. Bu durumda hiç değilse huzursuzluklarından, üzüntülerinden uzak olacaktı. Bir yıl dikiş dikmek Kuryakova'ya çok pahalıya mal oldu. Vera Pavlovna'nın atölyesine girdiğinde atölyenin özel doktorluğunu yapan Lopuhov, Verem'i durdurmak için hiçbir özveriden çekinmeden elinden ne geliyorsa yaptı. Ama bütün çabalarına karşın elde ettiği başarı o kadar önemsizdi ki Kuryakova'nın kaçınılmaz sonu yaklaşıyordu. Kuryakova son ana kadar Veremlilere özgü mutlu bir yanılsama içindeydi. Hastalığının henüz ileri bir aşamada bulunmadığını düşünüyor, Bu nedenle de sağlığına zarar vermemek için Kirsanov'u aramıyordu. Ama iki aydır da daha ne kadar yaşayabileceğini öğrenmek için Lopuhov'u ısrarla sorguya çekiyordu. Bunu bilmenin kendisi için neden önemli olduğunu açıklamıyordu. Lopuhov ise onun bu ısrarlı sorularının gerisinde herkes için doğal olan yaşama bağlılık dışında bir neden göremediğinden, ona açıkça sonunun yakın olduğunu söyleyemiyor, kendinde bu hakkı göremiyordu. Ama onu teselli etmeye, yatıştırmaya çalışıyordu. O ise yatışacak gibi değildi ama her şeye karşın kendini tutuyor ve son günlerini sevince boğacak adımı atma konusunda içinde yükselen arzuyu bastırıyordu. İşin sonuna yaklaştığını o da görüyordu. Tüm duygularını belirleyen tek düşünce olmuştu bu. Ama yine de doktor ona kendisini hala koruyabileceğini ve koruması gerektiğini söylüyor. O da doktorun sözlerine kendi duygularından daha çok inanması gerektiğini düşünerek Kirsanov'u aramaya kalkışmıyordu. Ama bu anlaşmazlık, bu karşılıklı aldatmaca uzun süre devam edemezdi. Sona doğru yaklaştıkça ya Kuryakova sorularında daha bir ısrarlı olacak ve gerçeği bilmek istemesinin özel bir nedeni olduğunu açıklayacak ya da Lopuhov'la Vera Pavlovna bu ısrarlı soruların ardında özel bir neden bulunduğunu kendiliklerinden anlayacaklar ve Kuryakova'nın hiç beklemediği bir anda Kirsanov'u atölyede görmesiyle ulaşılan sonuca 2-3 hafta ya da hatta birkaç gün gecikilerek ulaşılacaktı. Ama artık anlaşmazlık bu rastlantı sonucu kendiliğinden çözümlenmişti. Kirsanov'u atölyedeki odasına götüren Kuryakova sevinçten uçarcasına konuşuyordu. "Ah Saşa, canım benim, nasıl sevinçliyim anlatamam. Biliyor musun, sürekli olarak sana gelmek istedim ama hep kendimi tuttum." Kendini bir anda sevgisini kuşatan acıma duygusuna kaptıran Kirsanov, "Canım Nastenka'm, ben de çok sevinçliyim. Artık ayrılmayalım canım, hemen benim yanıma taşın," dedi. Ama der demez de Kuryakova'nın durumunu hatırladı. "Ne yaptım? Besbelli zavallı kızcağız sonunun yaklaştığını da bilmiyor." Ama Kuryakova ya onun sözlerindeki anlamı hemen anlayamamış ya da anlamış ama aldırmamıştı. Aşkının yenilenmesinden duyduğu sevinç, ölümünün yakınlığından duyduğu acıdan öyle büyüktü ki şimdi bu sevinç dışında hiçbir şeye yer olamazdı. "Ne iyisin sevgilim," diyordu gözleri sevinçten pırıl pırıl. "Beni yine eskisi gibi seviyorsun." Ama Kirsanov gittikten sonra ağlamaya başladı. Kirsanov'un gözlerindeki anlamı, yenilendiğini sandığı aşkın anlamını şimdi fark ediyordu. Şunu mu söylemek istedi? "Artık seni koruyabilmek olanaksız, bari son günlerinde biraz mutlu ol." Gerçekten de mutlu oldu Kuryakova. Kirsanov hastanede ve fakültede bulunduğu saatler dışındaki bütün zamanını ona verdi, yanından bir an bile ayrılmadı. Kuryakova böylece bir ay kadar daha yaşadı, sürekli birlikte oldular bu süre içinde, sürekli konuştular, konuştular. Anılarına daldılar, ayrıldıkları sırada her birinin neler duyduğunu bir kez daha hatırladılar ama en çok da ayrılıktan önceki birlikteliklerine ilişkin anıları tazelediler. Nasıl da sevinç dolu, mutluluk, huzur dolu günler oldu o günler. Birlikte yürüyüşlere çıktılar, Kirsanov bir araba kiraladı, hemen her akşam Petersburg'un bağlık bahçelik yerlerini dolaştılar ve gördükleri güzelliklere hayran oldular. Şaşılacak şey, insan doğayı nasıl seviyor, nasıl da kendine yakın buluyor. Uğruna milyonlar, on milyonlar heba olduğu halde insan Petersburg denen şu acımasız, şu uğursuz kentin bile doğasını sevebiliyor, kendine yakın bulabiliyor. Gezmenin dışında bol bol okuyorlar, oyunlar oynuyorlardı, papaz kaçtı, tombala. Hatta kızcağız sanki ömrü yetecekmiş gibi satranç öğrenmeye bile başlamıştı. Vera Pavlovna birkaç kez onların ziyaretine gitti ve geç saatlere kadar Kuryakova'nın yanında kaldı. Kuryakova'yı oyalamak için daha çok Kirsanov'un işe gittiği ve kızcağızın yalnız kaldığı sabah saatlerinde gidiyordu onlara. Baş başa kaldıklarında Kuryakova'nın bitmez tükenmez konuşmalarının konusu hep aynı oluyordu. Sashenka ne iyi, ne sevecen bir insandı ve kendisini ne çok seviyordu. 16. Aradan 4 ay geçti. Önce Kuryakova'yı mutlu etmek için uğraşıp durması, ardından da zavallı kızcağızı kaybettikten sonra ona ilişkin anılarına dalması Kirsanov'u bir süre için aldattı. Artık Vera Pavlovna'yı düşünmekten kurtulduğunu sanıyordu. Vera Pavlovna Kuryakova'yı ziyarete geldiğinde kendisi de evdeyse ondan kaçmıyor, konuşuyordu. Bu daha sonra Vera Pavlovna'nın kendisini teselli etmek için yaptığı ziyaretlerinde de böyle oldu, konuştular. Yüreğinde Kuryakova'nın acısı varken bu acıyı içtenlikle paylaşan Vera Pavlovna'ya karşı yüreğinde gösterdiği duyarlılıktan, ilgiden dolayı duyduğu dostluk ve gönül borcundan başka bir duygu yoktu. Ama okurum artık bu amaların anlamını da kendisine okumakta olduğu şu sayfadan sonra nelerin anlatılacağını da her zaman olduğu gibi gayet iyi biliyor. İkinci karşılaşmalarında Kirsanov'un Kuryakova'ya olan duyguları, Kuryakova'nın ona olan duygularına hiç mi hiç benzemiyordu. Kirsanov'un Kuryakova'yı sevmesi çok gerilerde kalmış bir olaydı. Onun Kuryakova'ya olan duyguları bir zamanlar sevilen bir kadına duyulan sevecenlikten öte bir şey değildi. Aslında bu bir zamanlarki sevgide birini ama kim olursa olsun birini sevmek isteyen bir delikanlının sevgiye duyduğu susuzluktan başka bir şey değildi. Kabul edersiniz ki Kuryakova onun dengi değildi, onlar asla birbirlerine eş olamazlardı. Yetişmeleri, kültürleri farklıydı. Delikanlılığını geride bıraktığında Kirsanov'un Kuryakova'ya yönelik duygusu yalnızca acıma olabilirdi. Bir de belki yine acımadan kaynaklanan sevecenlik, hepsi bu. Aslında onu kaybetmekten duyduğu acı da fazla sürmedi. Ancak acısı tümüyle geçtiğinde bile düşüncelerinin hala bu acıya takılı olduğunu fark etti. Kafasının da ruhunun da acıdan tümüyle kurtulduğunu, içinde Kuryakova'ya ilişkin olarak anılardan başka bir şey bulunmadığını fark ettiğinde ise kendisini felaketin tam ortasında buldu. Vera Pavlovna ile ilişkilerinde öylesine ileri gitmişti ki. Vera Pavlovna kendisini teselli etmeye, ona acısını unutturmaya çalışıyordu. O da artık Vera Pavlovna'ya olan duygularının tehlikeli bir yanı kalmadığını düşünerek kendini bu dostça sıcaklığın akışına bırakıvermişti. Ya da belki de Vera Pavlovna'yı sevdiğini, onun da dostça ilgisine kapılıp gitmekle kendini bir felakete sürüklediğini hiç düşünmemişti bile. İyi ama Vera Pavlovna'nın Kuryakova'nın ardından onu teselli ettiği şu 2-3 ay içinde felaket diye nitelenebilecek ne olmuştu ki? Kendisi hemen her akşam Lopuhov'lara uğramış, bir de zaman zaman Vera Pavlovna'ya şuraya buraya gidişlerinde eşlik etmişti, hepsi bu. Vera Pavlovna'ya eşlik ettiğinde yanlarında Lopuhov'un olduğu da oluyordu, ikisinin yalnız olduğu da, ama galiba daha çok ikisi yalnız oluyordu. Evet, gerçekten hepsi bu. Hepsi bu ama bu kadarı da hem Kirsanov'a hem de Vera Pavlovna'ya yetti de arttı bile. Vera Pavlovna eskiden günlerini nasıl geçirirdi bunu biliyoruz. Peki şimdi nasıl geçiyordu Vera Pavlovna'nın günleri? Günün akşama kadar olan bölümünde bir değişiklik olmadı. Ama saat 6 dedi mi? Eskiden Vera Pavlovna bu saatte ya tek başına atölyeye gider ya da yine tek başına odasına çekilip çalışırdı. Şimdi ise eğer yine atölyeye gitmesi gerekiyorsa Kirsanov'a bir gün önceden haber verilmiş oluyor. O da gelip Vera Pavlovna'ya atölyeye kadar eşlik ediyordu. Atölyeye gidişlerinde ve oradan dönüşlerinde zaten ne kadarcık bir yol ki, havadan sudan daha çok da atölyenin işlerinden konuşuyorlardı. Kirsanov artık onun atölye işlerinde en büyük yardımcısıydı. Bilinen şey Vera Pavlovna'nın atölyedeki işleri başından aşkın. Ama Kirsanov'un da işi hiç az değil. 30 kızın herkesten iyi onun karşılayabileceği her türden sorularına, ricalarına yetişmek kolay mı? Bunun dışında çocukları başına toplayıp onlara birbirinden ilginç şeyler anlatıyor Kirsanov. Çocuklarla yaptığı bu ilginç söyleşilere kızlardan birkaçının da katıldığı oluyor. Neler konuşulmuyor, neler anlatılmıyor ki bu söyleşilerde? Binbir gece masalları, Hintlilerce kutsal bilinen beyaz fil, Hintlilerin beyaz fili kutsal bilmeleri bizde çoğu kişinin beyaz kedileri sevmesine benzetiliyor. Ama burada topluluğun yarısı bu beyaz hayvan sevgisine burun kıvırıyor. Beyaz filler, beyaz kediler, beyaz atlar bunların tümü sağlıksız hayvanlardır. Çünkü albinodurlar. Gözlerine baktığınızda öbür hayvanlar gibi sağlıklı olmadıklarını hemen anlarsınız. Öteki yarı ise beyaz kedi sevgisini destekliyor. Bize kitabını uzun uzun anlattığımız Bayan B. Kerstow'un yaşam öyküsünde anlatır mısınız? Söyleşiye katılan terzi kızlardan biri istiyor bunu. Hayır, Kirsanov bilmiyormuş Stowe'un yaşam öyküsünü ama kesinlikle öğrenecekmiş çünkü o da çok merak ediyormuş. Ama eğer isterlerse Bayan Meher Stowe kadar ilginç olan bir başkasının, Howard diye birinin yaşam öyküsünü anlatabilir. Çocukların oluşturduğu ilk yarısı hiç değişmeyen, büyüklerin oluşturduğu ikinci yarısı ise sürekli değişen topluluğuna Kirsanov'un anlattıkları işte bu türden şeyler oluyor. Ama artık Vera Pavlovna atölyedeki işlerini bitirdi. Şimdi çay içmek için eve gidilecek. Üç kişilik çay masasının başındaki söyleşi geç saatlere kadar sürüyor. Vera Pavlovna ile Lopov, Kirsanov olduğu zamanlar daha geç saatlere kadar oturuyorlar. Üçünün birlikte olduğu akşamlar bir saat hatta iki saat müziğe ayrılıyor. Dmitri Sergeyiç piyano çalıyor, Vera Pavlovna şarkı söylüyor, Kirsanov da oturup onları dinliyor. Bazen de Kirsanov piyano çalıyor, Dmitri Sergeyiç karısıyla birlikte şarkı söylüyor. Ama bu sıralar sık sık olan bir başka şey daha var. Vera Pavlovna atölyeden eve dönmek için acele ediyor. Akşam operaya gidilecektir, giyinmek için kendine geniş zaman kalsın istiyor Vera Pavlovna. Evet, operaya gidiliyor bu sıralar sık sık. Bu opera akşamlarının yarısında Lopuhov'da bulunuyor ama yarısında Kirsanov'la Vera Pavlovna yalnızlar. Bu arada Lopuhov'lara eskisinden daha çok konuk gelmeye başladı. Eskiden gençler dışında, yok artık gençlere de konuk diyecektik, hepsi yeğen onların, yalnız Mertsalov'lar gelirlerdi. Şimdi ise onlar kadar candan, sevimli 2-3 aile daha girdi Lopuhov'ların çevresine. Dostlar haftada bir gün sırayla birinin evinde toplanıp eğlenmeye karar verdiler. Bu eğlentilerde 6 hatta bazen 8 çift olup dans ediyorlar. Gerek opera akşamlarında gerekse bu dost akşamlarında Lopuhov varken Kirsanov da muhakkak oluyor ama Kirsanov'un bulunduğu kimi akşamlarda Lopuhov olmayabiliyor. Böyle akşamlarda Kirsanov'la Vera Pavlovna yalnızlar. Lopuhov üzerine rahat bir şeyler geçirip evinde divanına uzanmak istediğini söylüyor. Onun bu divan ve üzerine rahat bir şeyler geçirme düşkünlüğü yüzünden üç kişilik akşamlar bütün akşamların ancak yarısı kadar olabiliyor ama bu akşamlarda birbirlerinden hemen hiç ayrılmıyorlar. Gerçi Lopuhov arada bir yine kaytarmaya çalışıyor, piyanonun bulunduğu salondan, evet piyano artık Vera Pavlovna'nın odasında değil salondadır, divanın bulunduğu kendi odasına sıvışmanın yollarını arıyor ama isteğine pek erişemiyor. 15 dakika hadi bilemediniz yarım saat sonra Kirsanov'la Vera Pavlovna da piyano çalmayı bırakıp divanlı odaya geçiyorlar. Vera Pavlovna kocasını sevgili divanında fazla yalnız bırakmıyor, az sonra kendisi de divana onun yanına geçiyor. Yarı oturur yarı uzanır biçimdedir Vera Pavlovna divanda ama olsun yine de kocasına dünya kadar yer kalıyor. Neden derseniz divanları geniş mi geniştir? Şey aslında pek de geniş değil galiba ama Vera Pavlovna tek koluyla kocasına sıkıca sarıldı mı Lopuhov'a düşen yer bayağı artıyor. Böylece 3 aydan biraz fazla zaman geçti. İdil artık günümüzde moda değil. Aslında ben de pek sevmiyorum idili. Bu benim kişisel beğenim. Tıpkı kent dışına yapılan gezintileri, kuşkonmazı sevmemem gibi. Ama benim de sevdiğim şeyler az değildir. Hem bir insan dünyadaki bütün eğlenceleri, bütün yemekleri sevemez ki. Ama benim hoşuma gitmeyen şeylerin çok güzel şeyler olduklarını ve bunların benim gibi gezintiye, satrancı, kuşkonmaza, kendir yağıyla pişmiş lahanayı yeğleyenlerden çok daha fazla sayıda insan için çok beğenilen şeyler olduklarını biliyorum. Bu da bir yana benim satranç tercihime katılmayan büyük çoğunluğun kendir yağından pişmiş lahana tercihime de katılmayacağını ve bunun onlara üzüntü değil ancak zevk vereceğini de biliyorum ve yine biliyorum ki bu büyük çoğunluğun zevkleri benimkinden hiç de kötü değildir. Bu yüzden de diyorum ki varsın dünyada bu büyük çoğunluğun zevklerine seslenen gezip tozma, kuşkonmaz gibi şeyler alabildiğince çok olsun, benim gibi bir avuç garip insanın zevkine seslenen kendir yağından pişmiş ekşi lahana gibi şeyler ise yok olup gitsin, çok değerli bir antika gibi kolay bulunmaz bir şey olsun bunlar.''